Ayrım 32, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 380. William Eylül sonunda Londra'dan Highfield'a döndü. Tam bir zafer sevinci yaşıyordu. Lordlar kamerasına yerini almış ve saraya tanıtılmıştı. Kentte kaldığı süre içinde Bombay konağında Lord Charles'ın konuğu olmuştu. Charles onun Londra Yüksek Sosyetesi'ne girişine kefil olmuş, onu nüfuzlu çevrelere tanıtmış, John şirketinin yönetim kurulunda yer almasını sağlamıştı. William kendisine miras kalan ganimet parasıyla şirketteki yatırımını ödenmiş sermayenin %7'sine yükseltmiş, böylece saraydan sonraki başlıca 5 hissedardan biri olmuştu. Kentteki dedikodulara bakılırsa Alice babasının evinden onun yanına dönmüştü ve başka bir bebek bekliyordu. William'ın döndüğünü duyunca Tom atını atlayarak kentten Highfield'a yollandı. Çıkacağı seferle ilgili planlarını ağabeyiyle tartışmak için sabırsızlanıyordu. Heybelerinde iki metal kutu taşıyordu. Bunların arasında beklemekle geçen iki haftanın içinde toparladığı bütün belgeler, iki geminin satış senetleri, bakkaliyelerin gemi donanım ve başka ticaret mallarının faturaları yer alıyordu. Öğlene doğru büyük eve varınca William'ın vekil harcıyla kütüphaneye kapandığını öğrendi. Tom, Lord Courtney'i görmek için bekleyen bir kalabalıkla karşılaşınca şaşırdı. Binanın girişindeki holde 16 kişi vardı. Tom bunların çoğunu tanıyordu. Ailenin avukatı John Anstey, eyaletin polis müdürü, madenin ustabaşılarıyla mühendisleri, kentin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri oradaydı. Tom öbürlerini tanımıyordu ama hepsini nazik bir tavırla selamladı. Ağabeyinin onu kabul etmesini beklerken Anstey ile gevezelik etti. Saat öğleyi çalınca William'ın öbürleriyle birlikte beklediğini bilmediğine karar vererek evin uşağı Evan'la içeriye bir pusula yolladı. Ama Evan az sonra sıkıntılı bir tavırla döndü. ''Lord Hazretleri sizi görmeye hazır olunca çağıracaklarmış. O zamana dek bekleyecek misiniz?'' Öğleden sonra saatler ağır geçti. Evan arada bir gelerek öbürlerini kütüphaneye buyur ediyordu. Akşam olduğu sırada Tom oradakilerin arasında en sona kalmıştı. Evan özür diler gibi bir tavırla ''Lord Hazretleri şimdi sizi görecekler.'' diye bildirdi. Tom her koltuğunun altına bir kutu sıkıştırmıştı. Gördüğü muameleye duyduğu içerlemeyi iyi kötü gizlemeyi başardı. William şöminenin yanında duruyordu. Ellerini sırtında devşirmişti. Arkasını şöminenin alevlerine tutarak ısıtmak için uzun ceketinin uçlarını havaya kaldırmıştı. ''Tom, günaydın William.'' dedi. ''Londra ziyaretinin başarılı geçtiğini umarım. Saraya tanıtıldığını duydum, kutlarım.'' Delikanlı kutuları kütüphane masasının üstüne bıraktı. ''Çok naziksin küçük kardeş.'' William'ın ses tonu soğuktu. Tam o sırada Evan gümüş bir tepside iki kadehli içeri girdi. Bir tanesini önce William'a verdi, sonra Tom'a yaklaştı. Tom kadehi alırken Evan ona ''Akşam yemeğine kalacak mısınız efendim?'' diye sordu. Tom daha yanıt veremeden William ''Sanmıyorum.'' diye atıldı. ''Thomas burada fazla kalmayacak. Kentte bayağı dostlarıyla akşam yemeği yemek için sözleştiğine eminim.'' Tom'la Evan şaşkınlıkla ona bakarken William devam etti. ''Hepsi bu kadar Evan. Akşam yemeği her zamanki gibi 8'de. Bundan önce rahatsız edilmek istemiyorum.'' William bir yandan konyağını yudumlarken siyaha boyalı teneke kutulara bakarak bir kaşını kaldırdı. ''Sırf beni kutlamak için gelmediğine eminim.'' ''Onaylaman için seferin manifestosunu getirdim. Şu ana kadar girdiğim masrafların faturalarını da.''
''Ne seferi bu?''
William şaşkınlık numarası yaptı. ''Benim hesabımı harcamalar yapmanı istediğini hatırlamıyorum. Ama belki seni yanlış duymuşumdur.''
''Babama verdiğin sözden bahsediyorum.''
Tom ağabeyinin inkarından rahatsız olduğunu belli etmemeye çalıştı. ''Hazırlıkları aşağı yukarı tamamladım.'' Tom ardından kutuları açarak belgeleri düzgün desteler halinde masanın üstüne koydu. ''Bunlar mürettebatın dökümleri.'' dedi. ''150 çok iyi gemici buldum. İhtiyaç duyduğum mürettebat bu kadar zaten. O gemicilerin hepsi babamla sefere çıktıklarından her birini çok iyi tanırım. Hepsine kefil olabilirim.'' William şöminenin yanındaki yerinden kımıldamadı. Dudaklarında hafiften alaycı bir gülümseme vardı ama bakışları soğuktu. Tom devam etti. ''Bunlar da iki geminin satış belgeleri. Her ikisini de denetledim. Amacımız için ideal durumdalar. Ayrıca sahiplerinin istedikleri fiyatı pazarlıkla 4000 sterlin düşürmeyi başardım.'' Delikanlı William'a bakıp onun bir şey söylemesini bir süre bekledi. Ama William'dan ses çıkmayınca inatla devam etti. ''Bunlar da gereken bütün levazım ve donanımın dökümleri. Çoğunu satın alıp rıhtımdaki Patchley ambarlarında depolattım. Maalesef yüksek fiyatlar ödemek durumunda kaldım.
Amirallik eldeki bütün malzemeyi donanma için satın alıyor. Barut ve saçma, halat ve yelken gibi malzeme çok kıt. Fiyatlar savaşın başından beri hemen hemen ikiye katlandı.
Delikanlı William'dan yine ses çıkmayınca bozularak, ödemeleri yapacağına dair söz verdim dedi. Bu faturalardaki tutarları ve gemi sahiplerinin alacaklarını ödemek için paraya ihtiyacım var. Geri kalanlar bir süre bekleyebilir.
William içini çekerek deri koltuklardan birine çöktü. Tom yine konuşmaya yeltendiyse de William hizmetçi kızlardan birine gelmesini bağırarak onun sözünü kesti.
Susan!
Kız çağrılacağını tahmin ederek kapının dışında bekliyor olmalıydı ki hemen geldi. Tom onu tanıyordu. Babasıyla sefere çıktığı zaman daha çocuktu. Ama yokluğunda başlığının altından dökülen siyah lüleleri ve arsız parıltılı mavi gözleriyle güzel bir genç kız olmuştu. Tom'a küçük bir reverans yaptıktan sonra William'ın emrini yerine getirmeye koştu. William bacaklarından birini kaldırdı. Susan efendisine arkasına dönerek bunu kendi iki bacağının arasına aldı ve William'ın çizmesini burnuyla ökçesinden yakaladı. Dizlerini kavrayışından yararlanarak çizmeyi William'ın ayağından çekmeye başladı. Çizme çıkınca William çoraplı ayak parmaklarını eğip büktü ve kıza öbür ayağını uzattı. Susan aynı işlemi tekrarladı ama çizme elinde kalınca William ayağını kızın eteklerinin altına soktu. Susan kızararak cilveli bir sesle ciyakladı. "Milord?" ama çekilecek yerde biraz daha eğilerek erkeğin altını ellemesine izin verdi. Bir dakika sonra William güldü. "Çek arabanı, seni küçük sürtük." Ayağını kızın eteklerinin altından çekti. Kaba etlerine dayayarak onu kapıya doğru itti. Susan omzunun üzerinden arkaya cilveli bir bakış fırlattıktan sonra kapıya doğru seyirtti.
"Tom Highfield'ın efendisi olarak önemli işlerin bitince sefer konusuna dönebilir miyiz?" dedi.
William sertçe bir el hareketiyle "Lütfen devam et Thomas" diye teşvik etti.
"Masraf listesine göz atmak istemez misin?"
"Allah kahretsin Thomas, listelerine canımı sıkma. Benden kaç para dilendiğini açık açık söyle."
"Sadece babamın bana vaat ettiğini istiyorum." Tom öfkesini bastırmakta güçlük çekiyordu. "En büyük masraf şu iki gemi."
"William açık konuş" diye gürledi. "İstediğin para ne kadar?"
"Hepsi 19.000 sterlini biraz geçiyor. Ticaret malzemesi de buna dahil. Afrika kıyılarında fil dişi, altın, bakır ve Arap zamkıyla değiş tokuş edeceğim onları. Karşılığında iyi kar sağlayacağıma inanıyorum."
William birden gülmeye başlayınca Tom sustu. Bir kıkırtıyla başlayan gülüş kaba kahkahalara dönüştü. William gülmekten tıkanır gibi olunca devam edebilmek için uzun uzun solumak zorunda kaldı. Tom öfkesini daha fazla saklayamadı.
"Belki kafam ağır çalışıyor ama seni bu kadar eğlendiren şeyin ne olduğunu anlayamadım ağabey."
"Evet Thomas, kafan gerçekten ağır çalışıyor. Şimdi Highfield'ın efendisinin ben olduğumu ve her kuruş için babamızın hayaline değil, bana tabi olmanın gerektiğini kalın kafana hala yerleşmedi mi?"
"İhtiyacım olan para benim için değil, Dorian için. Senin babama ettiğin yemin için."
Tom derin bir soluk aldı. "Ona söz verdin, ona borçlusun."
"Sanmıyorum Thomas."
William artık gülmüyordu. "Babam son dakikalarında kendinde değildi, sayıklıyordu, aklı gidip geliyordu. Bir şey söylediysem bu sırf onu yatıştırmak içindi. Sözlerimde ciddi değildim. Bana geçen mirası ölmek üzere olan bir adamın kaprisi uğruna çarçur etmek delilik olur. 19.000 sterline... Dünyanın öbür ucuna çekip gitmen için bu kadar parayı eline vereceğimi düşünüyorsan aklını kaçırmış olmalısın. Hayır sevgili kardeşim, bunu aklından çıkar." Tom dona kalmıştı. "Yani kutsal sözünden dönüyor musun?" diye soludu.
"Ben keyfim için uzaklara gitmiyorum Billy. Kardeşinin o barbarların elinden kurtarılmasından söz ediyoruz."
"Bana Billy deme, bir daha asla." William kadehini dudaklarına götürerek konyağın son damlalarını içti.
"Doğru, sana daha çok uyan adlar vardır. Sahtekar, yalancı, küçük kardeşinden parayı sakınan ve babasına ettiği yeminden dönen bir adama nasıl bir ad yakışır sence?"
"Bana saygısızlık etme." William kadehini şöminenin içine fırlattı. Kristal tuzla buz olmuştu. Genç adam yerinden fırlayıp Tom'un üzerine yürüdü.
"Benim kim olduğumu ya öğrenirsin ya da döve döve ben sana öğretirim."
Yüzü öfkeden mosmor olmuştu.
Tom hiç istifini bozmadı. "Alice gibi beni de döveceksin demek" dedi. "Kadınlarla hizmetkarları eziyet etmek söz konusu olunca katı ve acımasız bir adamsın. Sözünden dönmek ve görevlerine yüz çevirmek söz konusu olunca da yalancıların prensi oluyorsun."
"Seni küçük hergele seni." William'ın kıpkırmızı olan yüzü gitgide şişiyordu. Artık yakışıklı ve zarif William değildi. "Karımın adını bir daha ağzına aldığını duymayayım" diye hırladı.
Tom William'ın zayıf yanını, onu incitebilmenin yolunu keşfetmişti.
Dikkatli ol Billy dedi. Alice günün birinde sana karşı saldırıya geçebilir. Dürüst bir kavgada onunla başa çıkamazsın. Belki de sadece bebeğini dövebilirsin. Herhalde bundan gerçek bir zevk alırsın. Kırbacını yedikçe minik Francis'in yüzünün mosmor oluşunu gözünün önüne getirsene. Tom bunları söylerken niyetini okumak ister gibi bakışını William'ın gözlerinden ayırmıyordu. Ellerini yumruk yapmış durumda bekliyor, saldırdığı takdirde ona karşılık vermeye hazırlanıyordu. Tom lütfen. Ağabeyinin yüzünün birdenbire çöküvermesi Tom'u şaşırttı. Öfkesi anında yok olmuş, yerini şaşkınlık almıştı. Ne olur öyle konuşma, lütfen. William'ın omuzları çökmüştü, yardım dilenir gibi kardeşine ellerini uzatmıştı. Haklısın, babamın anısına karşı görevim var. Aramızdaki anlaşmazlıkları yok edeceğimize söz vermiştik. William bunları konuşurken sağ elini uzatmış durumda Tom'a doğru yürüdü. Gel seninle el sıkışalım Tom dedi. William'daki bu ani değişiklik delikanlıyı şaşırtmıştı. Durakladı ama öfkesi ve isyan duygusu hafiflemekteydi. William ona o kadar sıcak gülümsüyordu ki. Söylediği doğruydu, babalarına söz vermişlerdi. Delikanlı William'ın uzattığı eli sıkmak için kendi elini uzattı. Ağabey onun elini sıkıca yakaladı ve Tom'un gözlerinin içine bakarak gülümsedi. Sonra kardeşini bütün gücüyle kendine çekti. Aynı anda eğdiği başıyla Tom'un burnuna bir kafa darbesi indirdi. Tom'un gözlerinde şimşekler çaktı. Burnundaki kıkırdağın çatırdadığını hissetmişti. Burun deliklerinden kan fışkırırken arkaya doğru sendeledi. Fakat William onu sağ elini salıvermemişti ve onu tekrar öne çekti. William solaktı ve bu onun güçlü yanıydı. Tom ise hala sersemlemiş durumdaydı. Ağabeyinin yumruğunun yaklaştığını görmedi. William yumruğunu başının yanına çarparak onu kütüphane masasının üstüne yuvarladı. Masanın üstündeki kağıtlar fırtınaya tutulmuş yapraklar gibi dört yana dağıldı. Tom da kürek kemiklerinin üstüne yere yuvarlandı. Yarı sersemlemiş olmasına rağmen savunmaya geçmek üzere toparlanmaya çalışıyordu. Fakat William belindeki kından hançeri çekti ve Tom tam dizleri üstüne kalkarken üzerine doğru bir hamle yaptı. Tom görüşündeki aksaklığa rağmen bıçağın ışıltısını fark etti ve ağabeyinin koluna vurarak bıçağı hedef aldığı göğsünün ortasından kaydırdı. Hançerin ucu yeleğini yararak omuzunu sıyırdı. Tom çeliğin batışını henüz hissetmişti ki William tüm cüssesiyle ona çarptı, göğüs göğüse yere yuvarlandılar. Tom hançeri gözüne saplamaya çalışan William'ın bileğini yakalamaya çalıştı. Cilalı parkelerin üstünde önce biri sonra öteki üste olmak üzere yuvarlandılar. William senin ciğerini sökeceğim diye homurdanarak hamlelerinin açısını değiştirdi. Tom ona direnmek için tüm kafasını ve kuvvetini toparlamak zorundaydı. Hançerin ucu yüzüne sadece birkaç santim uzaklıktaydı. Son 3 yıldır bir centilmenin sakin hayatını sürmesine rağmen William'ın güreşme yeteneği ve kaslarının gücü yerindeydi. Odanın ucundaki kitap raflarının üstüne yığıldılar. Tom o sırada üstteydi ve bu bir anlık süreden ağabeyinin hançeri tutan elini meşe raflardan birinin keskin kenarına çarpmada yararlandı. William bağırmış ama bıçağı bırakmamıştı. Tom az önceki darbeyi tekrarlamak için tüm gücünü harcadı. Tahtaya çarpan William'ın parmaklarından kan fışkırsa da hançeri bırakmamıştı. Tom ağabeyinin elini bir kez daha rafın kenarına çarptı. William bu kez acı acı inledi ve parmaklarının açılmasıyla hançer kayıp düştü. İkisi de birbirlerini salıvermeden hançere uzanamazlardı. Bir süre kuvvetleri eşitlenmiş görünüyordu. Derken Tom bacaklarını altında kıvırarak kalkmaya yeltendi. William da onunla birlikte kalktı. Şimdi birbirlerinin bileklerini kavramış durumda göğüs göğüse duruyorlardı. William Tom'u devirmeye çalıştıysa da delikanlı yere sağlam basıyordu. Bir deneme daha yaptı. Tom kayar gibi yaparak William'ı kitap raflarına doğru savurdu. Ağır kitaplarla yüklü olan raflar neredeyse odanın yüksek tavanına kadar ulaşıyordu. William bunlara o kadar şiddetle tosladı ki rafların koca bir bölümü duvardan ayrılarak onlara doğru meyletti. Deri ciltli kitaplardan oluşan bir heyelan çiftin üstüne yağarken düşen raflar gitgide hız kazanmıştı. Kitapların altında kalan bunca ağırlığın altında ezilecekti. İkisi de bunu hissederek birbirlerinden ayrıldı. Raflar aynı anda bir tahta ve cam kırığı yağmuru halinde yere boşandı. Enkazın iki yanından soluk soluğa birbirlerine baktılar. Tom'un kırık burnundan kan köpürerek fışkırıyor, gömleğinin önüne akıyordu. Ama görüşü netleşirken kuvveti de yerine gelmişti. Kuvvetiyle birlikte öfkesi de iyice artmıştı. ''Oldu bitti, sahtekarın tekiydin Billy'' diye hırladı. William aynı anda dönerek uzaktaki duvarda asılı duran silah koleksiyonuna doğru koştu. Bir sürü çelik kalkan keskin kenarlı yüzlerce silahla çevrili olarak dekoratif bir düzen oluşturuyordu.
Bunlar Courtney atalarının savaştıkları bütün cephelerden topladıkları silahlardı. William 17. yüzyılda Kral 1. Charles'ın bir süvari subayı tarafından kullanılmış olan ağır kılıcı kaptı. "Bu işe artık bir son vereceğiz," diyerek Tom'a doğru döndü. Dengesini ve hızını sınamak için kılıçla havayı yarma ve saplama hareketleri yapıyordu. Tom ağabeyinin önünde yavaş yavaş geriliyordu. Uzaktaki duvara ulaşıp kendine bir silah seçmesi mümkün değildi. Çift kanatlı kapılardan fırlayıp kendisini kurtarması da olanaksızdı. Buna kalkışması William'ın beklediği fırsatı verirdi. Ağabeyinin düşürdüğü hançer aklına geldi ama o da devrilen kitapların altında kalmıştı. Gömleğinin koluyla yüzündeki kanları sildi ve biraz daha geriledi. "Ha ha!" diye bağıran William kılıcı savurarak ona yaklaşıyordu. Tom kendini bir sağa bir sola atarak kaçmayı denedi. William onu kapıya en uzak köşeye doğru sürüyordu. Tom tuzağı fark etmişti ama kaçmayı denediğinde William başını hedef alarak yaptığı hamlelerle onu bir kez daha gerilemek zorunda bıraktı. Delikanlı ağabeyinin stilini ve ustalığını değerlendirmeye çalışıyordu. William'ın onu aboli ile egzersiz yaparken seyrettiği günlerden beri bir gelişme kaydetmediğini saptadı. William hala iyi bir kılıç ustası olmaktan çok iyi bir güreşçiydi. Gözleri niyetini ele veriyordu. Ayrıca saplama hareketiyle sol hamlede bir engerek yılanı kadar hızlı olmasına rağmen karşıt hamlede zayıftı. Bir hamle sonrasında toparlanabilmede ise gecikiyordu. Bu kez silahsız hasmını azımsayarak ani bir saldırıya geçti. Tom gözlerini onun gözünden ayırmayarak birkaç koşar adımla geriledi. Sırtı kitap raflarının ayakta kalmış olan bir bölümüne çarpınca William'ın kara gözlerindeki sevinci okudu. Tom onun hamlesini yapmasına izin verdi ama son dakikada vücudunu yana attı. Hamle koltuk altından geçti ve kılıç arkasındaki rafta duran bir kitabın sırtına saplandı. Bıçak böylece kısa bir süre için devre dışı kalmıştı. Tom onu ağabeyinin elinden koparmaya çalışarak ustura kadar keskin çeliğin elini kesmesine neden olacak hatayı yapmadı. William kılıcı kurtarmaya çalışırken delikanlı hızla eğilip ayağının dibindeki ağır kitaplardan birini yerden aldı ve bunu ağabeyinin suratına fırlattı. Kitap William'ın alnına çarpmıştı ama adam arkaya doğru sendelerken kılıçla kurtuldu. Tom yanından zıplayıp geçerken William ona vurmaya çalıştı. Ama sağ yanı zayıftı. Ayrıca hala dengesini bulamamıştı. Kılıcın ucu Tom'a dokunup biraz kanını akıtmış olsa da bu bir kas yarasıydı ve delikanlı da o hızla sıçrayıp geçmişti. Duvardaki silah koleksiyonuna yönelmişti ki hemen arkasında ağabeyinin çoraplı ayaklarının hışırtısını duydu. Duvardan bir kılıç çekmesine vakit kalmadan ağabeyinin ona yetişeceğini ve koruması sırtına öldürücü bir darbe yiyeceğini anlamıştı. Bunun üzerine yönünü değiştirdi ve cilalı tahtaların üstünde çoraplı ayağı kayan William'ın küfürü bastığını duydu. Tom masaya ulaşıp bunun ortasındaki son gümüş şamdanı kaptı. Bunu önünde tutarak hızla döndü ve William'ın yeni hamlesini karşıladı. Ağabeyi kılıcı yükseğe kaldırdı ve Tom'un başını yarmaya hazırlandı. Bu beceriksizce bir hamleydi. Tom'un elinde bir kılıç olsaydı bu öldürücü bir darbe olabilirdi. Tom şamdanı yükseğe kaldırınca kılıç da yumuşak metale çarptı. Delikanlı bu çarpmanın ağabeyinin elini sarstığını biliyordu. Yüzünü ekşiten William'ın soluğu kesildi ama hemen sonra hamleyi tekrarlamak için kolunu kaldırdı. Kendini toparlamada daha hızlı olan Tom gümüş şamdanı havaya kalkmış kılıcın altında savaş baltası gibi William'ın kaburgalarına sapladı. Bir kemiğin kırıldığını duydu. William acıyla haykırdıysa da başladığı hamleyi tamamladı. Kılıç Tom'un başının üzerinden tıslayarak geçti ve masaya saplanarak güzelim ceviz ağacını parçaladı. Delikanlı şamdanla bir vuruş daha yapmaya hazırlanırken William eğilerek darbenin şiddetinden kaçtı. Yine de arkaya doğru sendelemesi ayağının kitap yığınlarına takılmasına yol açtı. Az daha düşüyordu ama sağ kolunun sert bir daire hareketi sayesinde dengesini sağlayabildi. Tom bir kez daha kapıya doğru hamle yapmıştı. William da arkasından atılarak kılıcı bir sağa bir sola savurmaya girişti. Ama bu darbelerin hiçbiri hedefi bulmadı. Tom hole çıkan kapıya koştu ve ileride eve girdiği zaman Matthew'nun ondan alarak bir nişe astığı kılıç kemerini gördü. Bunun başındaki iri safir fırtınanın harap ettiği bir gemiye gözünü kırpan fener gibi ışıldıyordu. Tom açık kapılardan koşarak geçerken kapılardan birini arkasındaki ağabeyinin yüzüne çarpmaya çalıştı. William kapının çarpmasını omzuyla bloke ederek onu arkaya itti. Ama bu birkaç saniye Tom'un holü aşıp kılıç kemerini askıdan çekmesine fırsat vermişti. Hızla dönerek oymalı ve cilalı kını William'ın bir sonraki vahşiyane hamlesini bloke etmede kullandı. Delikanlı hemen arkasından geriye sıçradı ve William daha onu izleyemeden mavi Neptün kılıcının çeliğini kınından çekip çıkardı. Çelik sağ elinde katı bir güneş ışını gibi titreşti. Yansımalar William'la en sonunda eşit koşullarla karşı karşıya geldiği mekanın duvarları ve tavanında dans ediyordu. Kakmalı çelik dikilmiş bir kobra yılanı gibi yüzüne yaklaşıp altın kıvılcımlar püskürtünce William durakladı.
''Evet abi, artık bu işi bitireceğiz.''
Tom gözlerini ağabeyinin karanlık gözlerinin içine dikerek ileri atıldı. Sağ ayağı önde hızlı ve hafif adımlar atıyordu. William gerileyince Tom onun gözlerinde korkuyu okudu. Öteden biri tahmin ettiği şeyden emindi artık. William korkağın tekiydi. ''Buna niçin şaşırayım ki?'' diye düşündü. ''Zorbalar genelde korkaktırlar.'' Ağabeyini sınamak için bir ok gibi saldırıya geçti. Hızlı vuruşları birbirini izliyordu. William ışıldayan kılıçtan kaçma telaşı arasında az daha arkaya devriliyordu.
''Ürkmüş bir tavşan kadar hızlısın ağabey!'' diye William'ın suratına karşı güldü.
Ama dikkati bir an olsun elden bırakmıyordu. Korkmuş leopar hepsinin en tehlikelisidir. Solak bir kılıç ustasıyla karşılaşmanın da kendine göre bir tehlikesi vardı. Bütün darbeler tersten gelir. Tom da William'ın güçlü yanının bir sol darbesi olduğunu biliyordu. Allah'tan ki Aboli çok sayıdaki egzersizleri sırasında Tom'u bu olasılığa karşı eğitmişti. Aboli iki elini kullanmada aynı derecede ustaydı. Başka bir karşılaşma sırasında kılıcını sık sık ve hızla sol eline geçirerek karşılaşmanın simetrisini değiştirmiş, Tom'u gafil avlamaya çalışmıştı. Başlangıçta bunu başarmıştı da ama Tom çok çabuk öğrenen bir öğrenciydi. William sendeleyip kayarak dizinin üstüne düştü. Bütün bunlar doğal görünüyordu. Ama Tom ağabeyinin gözlerini görmüş ve kılıcının aşağıdan vurulacak sol yanlı darbeye hazırlandığını anlamıştı. Bu darbe Tom'un ökçe beterini doğrayarak onu felce uğratacaktı. Delikanlı tuzağa düşecek yerde geriye sıçradı ve hasmının zayıf yanına geçti.
''Yeteneklerini heba ediyorsun ağabey.'' Tom kırık burnundan akan kanın arasında sırıttı. ''Oysa Globe'da çok parlak bir geleceğin olabilirdi.''
Tom bu kez sağdan üzerine gelince William apar topar kalkmak zorunda kaldı. Delikanlı bu kez bir dizi kesme ve dürtme hareketiyle ağabeyini yine büyük merdivenin dibine sürdü. Her darbede vuruş açısını ve çizgisini değiştiriyordu. William birbirini izleyen darbeleri bloke etmede çok zorlanıyordu. Solukları düzensizleşmişti. Gözleri yavaş yavaş korkuyla doluyordu. Alnında boncuk boncuk terler birikmişti.
''Korkma Billy.'' Tom hareket halindeki çeliğin yukarısından ona gülümsedi. ''Şu bıçak usturadan farksızdır.'' dedi. ''Etini yardığını duymayacaksın bile.''
Bundan sonraki vuruş altındaki fil dişi renkli teni kesmeden William'ın gömleğinin önünü yardı.
''İşte böyle.'' dedi Tom. ''Hiçbir acı duymayacaksın.''
William merdivenin başına varır varmaz hızla döndü. Elastiki zıplayışlarla basamakları üçer üçer tırmanmaya koyuldu. Tom da peşindeydi ve her attığı adımla aralarındaki mesafeyi kısaltıyordu. William onu duydu ve birinci kat sahanlığında dönüp kendini savunmak zorunda kaldı. İçgüdüsel olarak kemerindeki hançere elini attı fakat kın boştu.
''Kardeşi ona hançer yok bile diye hatırlattı. Artık pis küçük oyunlarına veda etmelisin. Dürüstçe vuruşmak zorundasın.''
Tom altından geldiğinden William'ın hiç değilse yükseklik avantajı vardı. Yukarıdan yarma hareketini denedi ama Tom çapında bir kılıç ustasına karşı girişilebilecek bir hamle değildi bu. Delikanlı onu bloke etti ve sahanlığa adımını atarak kılıcı engelledi. Silahları gözleri hizasına kenetlenmiş bir halde birbirlerini göğüslediler.
''Sen gittikten sonra ünvan küçük Francis'e geçecek.''
Tom zorlanmanın sesini çarpıtmamasına çalışıyordu. Ama William'ın omuzları çok güçlüydü. Kılıçları da her birinin uyguladığı basıncın etkisiyle titriyordu.
Tom devam etti. ''Alice onun vasisi olacak. O Dorian'ı hayal kırıklığına uğratmazdı.''
Böyle deyip bir omuz hareketiyle William'ı üzerinden attı. Aynı zamanda birkaç adım gerileyerek kılıcın ucunu ağabeyinin boğazı hizasına düşürdü.
''Anlıyorsun ya Billy.'' dedi. ''Sırf Dorian'ın iyiliği için seni öldürmek zorundayım.''
Tom sözlerini bitirir bitirmez William'ın boğazına doğru bir hamle yaptı. Öldürücü bir darbe olacaktı bu. William kaçmak için kendini panik halinde arkaya attı. Arkasındaki merdiven trabzanına çarpınca tahta parmaklık çatırdayarak aşağıya yuvarlandı. William 3 metre aşağıdaki hole düşmüştü. Taban tahtalarına korkunç bir gümbürtüyle çarptı. Kılıç da bu arada elinden fırlamıştı. Bir süre soluğu kesilen genç adam sersemlemiş ve çaresiz bir halde sırt üstü serili kaldı. Tom parçalanan trabzanların üzerinden geçerek bir kedi zarafetiyle aşağı atladı. William'ın kılıcını tekmeleyerek uzak duvara kadar fırlattı. Sonra tüm cüssesiyle yerde yatan William'ın tepesine dikildi. Kılıcının ucunu ağabeyinin gırtlağına, beyaz gömleğinin V biçimli dekoltesinde göğsünün kara kıllarının başladığı noktaya dayadı. Senin de dediğin gibi aramızda her şey bitti Billy dedi ve ölüm darbesini indirmeye hazırlandı. Ama çelik bir kelepçe kılıçlı elini tutsa ancak bu kadar olurdu. William'ın boğazının derisini deldi ama daha derine inemedi. Bütün gücünü harcayarak bir deneme daha yaptıysa da sanki kendi dışındaki bir kuvvet kılıcı tutuyordu. William'ın tepesinde kan lekeleri içinde korkunç bir görünümü vardı. Kılıç elinde titriyordu. Yüzü de öfkeyle çaresizlikten çirkin bir maskeye dönüşmüştü. ''Yap diyorum sana.'' Kararının sesine uyarak kılıcı bir kez daha aşağıya doğru saplamaya çalıştı ama sağ kolu sözünü dinlemiyordu. ''Yap, onu hemen şimdi öldür. Kendin için değilse bile Dory için.'' Ne var ki aynı anda babasının sesi öldürme emrini bastırdı. ''Siz kardeşsiniz. Kardeşler hiçbir zaman düşman olmamalılar. Sizi birbirinize düşüren ve aranızı açan eski düşmanlıkları unutmanızı ve benim hatırım için tam anlamıyla kardeş olmanızı istiyorum.'' Delikanlı bağırarak karşılık vermek istiyordu. ''Bunu yapmaya mecburum.'' William kılıcın altında hareketsizleşmiş olarak yerde yatıyor, gözlerine korku yaşları doluyordu. Hayatının bağışlanmasını yalvarmak için ağzını açtıysa da dudaklarının arasından sadece bir karganın bağırışını hatırlatan boğuk bir ses çıktı. Tom onları iradesine boyun eğdirmek için gösterdiği çabadan sağ elinin kaslarıyla ve terlerinin adeta şiştiğini hissetti. Kılıcın ucu kıpırdadı ve yumuşak deriyi deldi. Sığ çizikten pırıl pırıl bir kan fışkırdı. William kıvranarak, ''Yalvarırım Tom'' diye fısıldadı. ''Sana parayı vereceğim. Yemin ediyorum bu kez parayı sana vereceğim.'' ''Sana bir daha güvenemem. Kutsal yemininden döndün. Sen şerefsizin birisin.'' Kardeşinin korkaklığı ve hiyanetine duyduğu tiksinti, korkunç kararını yerine getirme gücünü ona verdi. Sağ kolu bu kez ona itaat edecekti. ''Tom!'' Sessiz evin içinde korkunç bir feryat yankılandı. Tom bir an bunun mezarından bağıran annesinin sesi olduğunu sandı. Başını kaldırdı. Merdivenin yukarısında hayaleti andıran bir silüet duruyordu. Hurafelerden kaynaklanan bir korku delikanlıyı pençesine aldı. Ama sonra bunun bebeğini kollarının arasında tutan Alice olduğunu gördü. Genç kadın, "Hayır Tom," dedi, "onu öldürmemelisin." Tom kararsızlık duydu. ''Anlamıyorsun, kötülük onun içine işlemiş. Şeytanın ta kendisi olduğunu sen de biliyorsun.'' ''O benim kocam, Francis'in de babasıdır. Yapma Tom, benim hatırım için yapma.'' ''O ölürse sen de bebekle daha mutlu olursunuz.'' Tom ayaklarının dibinde sızlanarak yatan korkak yaratığa dikkatini çevirdi. Alice devam etti. ''Bu cinayet olur Tom, seni avlarlar. Nereye gidersen git seni bulup dar ağacına çıkarırlar.'' Tom içtenlikle ''Umurumda değil.'' dedi. ''Sen de olmazsan Dorian'ı kim aramaya gidecek? Benim değilse bile onun hatırı için bu korkunç cinayeti işleme.'' Bu sözlerdeki gerçek tokat gibi Tom'un suratına çarptı, geri çekildi. ''Defol!'' diye emretti. William da apar topar ayağa kalktı. Tom ağabeyinde dövüşecek güç kalmadığını görebiliyordu. ''Gözüm görmesin seni!'' diye tısladı. Duyduğu tiksinti sesine yansımıştı. ''Karına bir daha elini kaldırdığın zaman bugün senin hayatını onun kurtardığını unutma.'' William merdivene doğru geri geri gitti. Tom'dan yeterince uzaklaştığına kanaat getirince dönüp kaçmaya başladı ve uzun koridorun ucunda gözden kayboldu. ''Teşekkür ederim Tom.'' Alice gözlerinde trajik bir anlamla ona bakıyordu. ''Tom, eğer yaşarsak sen de ben de buna pişman olacağız.'' dedi. ''Orası Tanrı'ya kalmış.'' ''Tom, gitmek zorundayım.'' dedi. ''Burada kalıp seni koruyamam.'' ''Bunu biliyorum.'' Genç kadının sesi tevekkül dolu bir fısıltıdan farksızdı. Delikanlı devam etti. ''Highville'da bir daha hiç dönmeyeceğim.'' Alice içini çekti. ''Bunu da biliyorum. Tanrı yolunu açık etsin Tom. Baban gibi sen de iyi bir adamsın.'' Genç kadın bunları konuştuktan sonra koridorun köşesine döndü ve gözden kayboldu. Tom durup ağzından çıkan sözlerin anlamını düşündü. Hayatının sonuna kadar Highville'da dönmeyecekti. Öldüğü zaman tepedeki şapelin mahzeninde atalarının yanında yatmayacaktı. Mezarı çok uzaklardaki vahşi bir ülkede olacaktı. Bu düşünce onu ürpertti. Sonra eğilip kemeriyle kınını onları fırlattığı yerden aldı. Neptün kılıcını beline geçirdi. Açık kapılardan kütüphaneye baktı. Belgeleri yerlere saçılmıştı. Odaya girip tam onları toplayacağı sırada durdu. Bunlar artık gerek kalmayacak diye acı acı düşündü. Odanın içinde bakışını gezdirdi. Kütüphane babasıyla ilgili harikulade anılarla doluydu. Böylece çocukluğuyla arasındaki bir bağ daha kopacaktı. Ardından bakışı kapının yanındaki rafta duran babasının seyir defterlerine takıldı. Halim bütün seyahatlerinin tam bir tarihçesiydi bunlar.
Kendi eliyle yazdığı her sayfa, Tom'un sonsuza dek terk etmek üzere olduğu evdeki her şeyden daha değerli seyir direktifleri ve bilgilerle doluydu. Delikanlı hiç değilse bunları yanıma alacağım diye karar verdi. Onları raftan indirerek hola çıktı. Evin vekil harcı Evan'la iki uşak orada bekliyorlardı. Evan'ın her iki elinde ateşe hazır birer tabanca vardı. ''Lord Hazretleri Şerif'in adamlarını çağırttı.'' dedi. ''Kendisi gelene kadar sizi alıkoymamı emretti Bay Tom.'' ''Peki sen ne yapacaksın Evan?'' Tom elini kılıcının başına götürdü. ''Atınız dışarıda bekliyor Bay Tom.'' Evan ellerindeki tabancaları indirdi. ''Bay Dorian'ı bulmanızı dilerim.'' dedi. ''Highfield'da bizler sizi özleyeceğiz. Bir gün yine aramıza dönün.'' ''Hoşça kal Evan.'' Tom'un sesi boğuklaşmıştı. ''Teşekkür ederim.'' Delikanlı basamakları indi. Seyir defterlerini heybelerin içine yerleştirdi ve atının üstüne atladı. Atın başını deniz yönüne çevirerek uzun çakıllı yolda ilerledi. Malikanenin kapılarına gelince dönüp arkasına bakmak dürtüsüne karşı koydu. Bu iş bitti diye düşündü. Tarih oldu. Atını mahmuzlayarak karanlık yolda uzaklaştı.
32. ayrımın sonu. Sayfa 393.